1. Samuel 23 ve 24. bölümlerdeyiz. Konu, Davut sürgündeyken Tanrı'nın kendisini koruması ve bakmasıdır. Davut 600 adamıyla birlikte kaçmaya devam ediyor. Saul'un oğlu Yonatan Davut'la temasa geçiyor ve onu Rab'de güçlendiriyor. Davut Engedi'de Saul'un hayatını kurtarıyor. Davut, Filistinliler Keyle kentine saldırıp harmanları yağmalıyorlar diye haber verdiler. Davut Rab'be gidip şu Filistinlilere saldırayım mı diye danıştı. Rab, git Filistinlilere saldır ve Keyle kentini kurtar diye yanıtladı. Ama adamları Davut'a bak, biz burada Yahuda'dayken korkuyoruz dediler. Keyle'ye Filist ordusuna karşı savaşmaya gidersek büsbütün korkarız. Bunun üzerine Davut Rab'be bir kez daha danıştı. Rab ona yine kalk Keyla'ya git. Çünkü Filistinlileri senin eline ben teslim edeceğim dedi. Böylece Davut'la adamları Keyla'ya gidip Filistinlilere karşı savaştılar. Davut onların hayvanlarını ele geçirdi. Filistinlileri ağır bir yenilgiye uğratarak Keyla halkını kurtardı diyor. İlk 5 ayette 1. Samuel 23. bölümün. İsrail'in sürekli düşmanı Filistinliler, Keyle halkının tahıl stoğunu yağmalıyorlardı. Davut'un Keyle'yi kurtarmaya çalışmadan önce Tanrı'nın isteğini öğrenmek için dua edişine dikkat edin. Davut, Saul'dan kaçmaya devam ettiği halde Tanrı'nın seçtiği insanları korumak için harekete geçiyor. Saul, Davut ve adamlarını duvarlı bir şehirde olduklarını öğrenince onları ele geçirmek için hemen ordusunu yolluyor. Davut yine ne yapması gerektiğini Rab'be soruyor. Rab, Davut'un Keyle halkının kurtarıcısı olduğu halde Keyle halkının onu Saul'dan koruyamayacağını söyleyerek onu kaçması için uyarıyor. Bunun üzerine diyor 13. ayette, Davut ile yanındaki 600 kadar kişi Keyla'dan ayrılıp oradan oraya yer değiştirmeye başladılar. Davut'un Keyla'dan kaçtığını öğrenen Saul oraya gitmekten vazgeçti. Yani Davut'un adamları dağınıktı. Düzenli bir ordu olarak hareket etmiyorlardı. Saul Davut'un peşinden gidiyor. Yonatan ile Davut bir antlaşma yapıyor. Davut kırsal bölgedeki sığınaklarda ve Zif çölünün dağlık kesiminde kaldı. Saul her gün Davut'u aradığı halde Tanrı onu Saul'un eline teslim etmedi. Davut Zif çölünde Horeş'teyken Saul'un kendisini öldürmek için yola çıktığını öğrendi. Bu arada Saul oğlu Yonatan kalkıp Horeş'e Davut'un yanına gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi diyor. 1. Samuel 23. bölüm 14-16 ayetler arasında. Yonatan'ın arkadaşı Davut'a karşı ne kadar sadık olduğuna ve onu yüreklendirmek için söylediği şeylere dikkat edin. Şöyle diyor, korkma. Babam Saul sana dokunamayacak. Sen İsrail kralı olacaksın, ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul da bunu biliyor. İkisi de Rabbin önünde aralarındaki antlaşmayı yenilediler. Sonra Yonatan evine döndü, Davut ise Horeş'te kaldı. 17-18. ayetler. Yonatan'ın Davut'a babam Saul'un aslında olacakları biliyor ama yine de mücadele etmeyi sürdürüyor demesi ilginçtir. Saul tabii ki Tanrı'nın isteğine aykırı davranmaktadır. Tanrı'ya karşı tam bir asilik içerisindedir. Ancak Yonatan Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye isteklidir. Yonatan'ın davranışları onun büyük bir adam olduğunu ortaya koymaktadır. Tutumu bana Rab-i İsa Mesih hakkında o büyümeli, ben ise küçülmeliyim diyen vaftizçi Yahya'yı hatırlatmaktadır. Zifliler Giva'ya gidip Saul'a Davut aramızda dediler. Yeşimon'un güneyinde Hakila tepesindeki Horeş sığınaklarında gizlenmiyor mu? 19. ayet. Saul Davut'u gizlendiği yerden bulup çıkartmaya azmetmiştir ve Davut'u kendisine teslim etmeye söz veren Zifliler ona yardım etmektedir. Saul dalın bir yanından, Davut'la adamları ise öbür yanından ilerliyordu. Davut, Saul'dan kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Saul'la askerleri Davut'la adamlarını yakalamak üzere yaklaşırken bir ulak gelip Saul'a şöyle dedi: "Çabuk gel, Filistliler ülkeye saldırdı." Bunun üzerine Saul Davut'u kovalamayı bırakıp Filistlilerle savaşmaya gitti diyor 1. Samuel 23, 26, 28 ayetler arasında. Saul bu sırada Davut'un etrafını kuşatmıştı ve Filistlilerin bir istilasına karşı savaşmak için geri çağırmamış olsaydı onu mutlaka ele geçirecekti. Bu yine Davut'un hayatını kurtaran Tanrı'nın kusursuz zamanlamasını göstermektedir. 24. bölümde Davut hala saklanmaktadır. Saul tarafından sürekli kovalanmaktadır. Ben Davut'un yaşamındaki bu dönemin onu küçük, masum bir çoban çocuktan Tanrı'nın adamı haline gelip onun halkını yöneten güçlü adama değiştirdiğini düşünüyorum. Yani Tanrı bu yolla Davut'u eğitip geliştiriyordu. Saul Filistinlileri kovalamaktan dönünce Davut'un Ein Gedi çölünde olduğunu öğrendi, bunun haberini aldı. Saul da Davut'la adamlarını yaban keçisi kayalığı dolaylarında arayıp bulmak için bütün İsrail'den 3000 seçme asker alıp yola çıktı diyor 24. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Davut saklanmak için zor bir yere gitmişti. Saul 3000 kişilik bir orduyla Davut'u aramaya gitmişti. Ama Davut'un sadece 600 adamı vardı. Saul'un ordusu Davut'unkinden çok daha büyüktü ama Davut bu dengesizliği strateji kullanarak örtmüştü. Ayrıca bölgeyi tanıyordu ve adamları da gerçekten dayanıklı adamlardı. Yolda koyun ağıllarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyorlardı. Saul bilmeden Davut'un saklanmakta olduğu mağaraya girdi ve uykuya daldı. Saul'un adamları gözcülük yapıyorlardı ama mağaranın içinde değil dışındaydılar. Tabi onlar da Davut ve adamlarının mağaranın iç kesimlerinde saklandığını bilmiyorlardı. Saul'un adamları kral rahatça uyusun diye onu yalnız bırakmışlardı. Böylece Davut ve adamları ve Saul mağaranın içindeydiler. Saul'un askerleri mağaranın dışındaydı. Adamları Davut'a, işte Rabbin sana dilediğini yapabilmen için düşmanını eline teslim edeceğim dediği gün bugündür dediler. Davut kalkıp Saul'un cübbesinin eteğinden gizlice bir parça kesti diyor 4. ayette. Davut sessizce uyumakta olan kralın yanına gidip giysisinin alt tarafından bir parça kumaş kesti. Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçlu buldu diyor 5. ayette. Davut hemen yaptığından ötürü pişman oldu çünkü bu Saul için bir utanç kaynağı olacaktı. Saul'un uyanıp ayağa kalkınca üzerinde bir mini etek olduğunu görünce neler olacağını bir düşünün. Tabi burada aynı zamanda Davut'un harika kişiliğini de görüyoruz. İsteseydi kendisini öldürmek isteyen bu kralı oracıkta öldürebilirdi ama bunu yapmadı. Bakın Davut ne diyor adamlarına. Efendime Rabbin mesettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan Rabbini uzak tutsun. Çünkü o Rabbin seçilmişidir. 1. Samuel 24 ayet 6. Davut adama saygı göstermese bile krallık konumuna saygı duyuyordu. İncil'den Romalılara 13. bölümde çok açık ve net bir şekilde şöyle der: herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen, yani devlete karşı direnen, Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir. Çünkü iyi iş yapanların yöneticilerden korkusu yoktur. Kötü iş yapanlar korkarlar. Yetkili kişiden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi iş yap. Onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü o senin yararına Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü iş yaparsan kork, çünkü yetkili kişi kılıcı boş yere kuşanmaz. Kötü iş yapana gerekli yargıyı saptamak için Tanrı'ya hizmet eder. Bu nedenle baştaki yetkililere bağımlı olmak zorunludur, mecburdur. Başka deyişle, başta bulunan hükümete, devlete, devletin yasalarına bağımlı olmak, yetkililere bağımlı olmak zorundayız. Salt yargılanma korkusundan değil, vicdan bakımından da. Görüyor musunuz değerli dostum? Tanrı sözü çok açık bir şekilde başta bulunan yetkililere bağımlı olun diyor. Neden? Çünkü Tanrı'dan olmayan bir yetki yoktur. Devleti kuran aslında Tanrı'dır. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı, devlete karşı, yasalara karşı direnen Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Daha önce de sürekli olarak vurguladığım gibi yine şunu söylemek istiyorum. Bir devletin başkanının hangi partiden ya da karakteri nasıl olursa olsun karikatürlere konu olmasının ya da alay edilmesinin doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı sözünden böyle anlıyorum. Bir demokraside tabii ki eleştirilebilir ama bir devletin başını bazı karikatürcüler ve bazı komedyenlerin yaptığı gibi küçük düşürmek tamamen yanlıştır. Dediğim gibi bu insanların yapılarını, düşüncelerini beğenmeyebilirsin ama yetkili birisidir. İncil'den okuduğumuz gibi devlet yetkililerine bağımlı olmak, devletin kurallarına uymak, değerli dostum, Tanrı sözü açık ve net diyor. Tanrı'nın buyruğudur. Yani iyi bir vatandaş olacaksın. Bir Mesih imanlısı olarak dürüst, iyi vatanına, kurallara, devletin yasalarına bağımlı olan, onlara itaat eden iyi bir vatandaş olacaksın. Yoksa başka türlü olmaz. Bir devlet Tanrı tarafından atanmıştır. Bu devletin bazı tutum ve davranışlarını, yasasını beğenmeyebilirsin. Ama yine de Tanrı tarafından atanan devlete ve devlet büyüklerine saygı duyacaksın. Hatta bu konuma şimdi duyduğumuzdan çok daha fazla saygı göstermeliyiz. Hataları olan bir ülkede yaşıyoruz. Ve dünyanın hangi devletine bakarsanız bakın, hepsinin hataları vardır ve insan yaşadığı sürece de hatalar olacaktır. Buna rağmen konumlar ve yetkililere saygı gösterilmesi gerekir. Bir devletin bütünlüğü için, uyum içerisinde çalışması için dua etmemiz gerekir. Bakın, bir ulus, başka bir ulusu ya da kötü güçler bir ulusun içerisine karışıklık salabilirlerse, o ulusu çeşitli gruplara ayırabilirlerse, o ülkeyi yönetmek, onları kukla olarak kullanmak daha kolaydır. Kimse başka bir ülkenin daha güçlü olmasını istemez. Çünkü dünya siyaseti maalesef budur. Kimse bir ülkenin kendisinden daha güçlü olmasını istemez. Bu nedenle de gelişmiş ülkeler, daha gelişmekte olan ülkeler içerisinde milliyetçiliği, dini ve buna benzer şeyleri koz olarak kullanıp insanları ayırmaya çalışırlar ki onların güçleri azalsın. Ve güçleri azalan bir ülkede başka ülkelerin kardeşim ne dersen de kuklası olurlar. Gerçek anlamda söz sahibi olamazlar. Öyle gözükebilirler ama bu sistem içerisinde, bu dünyanın bozuk sistem içerisinde aslı olamazlar. Bu nedenle birlik olmak gerekir. Evet, birlikten güç doğar. Farklılıklar olabilir, hatalar olabilir. Yine bunu birlik içerisinde çözmek gerekir. Çünkü ne kadar çok birlik olursa bir ülkede, orada dirlik olur, orada güç olur ve beğenmediğimiz yönleri yine el ele vererek değiştirmeye çalışalım. Ama her zaman birlik çok çok önemlidir. Davut, Saul tarafından arandığı halde Davut'un ona dokunmaması ilginçtir. Neden? Çünkü Saul Tanrı'nın mesedilmişidir. Davut Tanrı'nın krala gerekeni yapmasına izin verecektir. Keşke bizler de düşmanlarımızı Tanrı'nın ellerine bırakabilseydik. Normalde onların icabına kendimiz bakmak isteriz. Ama Tanrı bunu bizden çok daha iyi yapabilir. Bu nedenle yine İncil'den Romalılar 12 ayet 19'da bizlere "Ey sevgililer" diyor. "Hiçbir zaman öç almayın. Bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın sizin öcünüzü." Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır. "Rab, öç alma hakkı benimdir ve karşılığını ben vereceğim buyuruyor" demiştir. Durumu kendi elimize aldığımız zaman artık imanla yürümüyoruz demektir. Tanrı'ya güvenmiyoruz demektir. Gerçekte söylediğimiz "Ya Rab, senin bu durumu bizim istediğimiz şekilde ele alacağına güvenmiyorum. Bunun için kendim bu işi halledeceğim" diyoruz. Ancak Davut Tanrı'nın Saul'un icabına bakmasına izin verecektir. Davut, Saul'un eteğinin ucunu kestiğinden ötürü üzgündür. Vicdanı kendisini rahatsız etmektedir çünkü kralı gülünç bir duruma düşürmüştür. Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi diyor 7. ayette. Saul mağaradan çıkıp yoluna koyuldu. Davut'un adamlarından birkaçı Saul'u hemen o an öldürebilirlerdi ama Davut buna hiçbir zaman izin veremezdi. O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a "Efendim kral" diye seslendi. Saul arkasına bakınca Davut eğilip yüzüstü yere kapandı diyor 8. ayette. Bir kez daha Davut'un Saul'a şahsen saygı duyması bile Saul'un konumu nedeniyledir. Yani onun konumuna saygı duyduğuna dikkat edin. "Davut, sana kötülük yapmak istemiyor" diyenlerin sözlerini neden öneme almıyorsun dedi. Bugün Rabbin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi ama ben seni esirgeyip efendime el kaldırmayacağım çünkü o Rabbin mesettiği kişidir dedim. 1 Samuel 24, 9 ve 10. ayetler. Davut, Saul'a onu öldürmeyi düşünmediğini, Saul'a Davut'un kendisini öldürmek istediğini söyleyenlerin yanlış söylemiş olduğunu açıkça göstermişti. Gerçekten daha uzak bir şey olamazdı. Bence Davut hem dostları ve hem de düşmanları tarafından yanlış anlaşılmış, kötülenmiş ve yanlış temsil edilmişti. Davut'un Saul'un hayatını bağışlayarak gösterdiği merhamet, kralın canını almaya çalışmadığını fazlasıyla açık bir şekilde göstermeliydi. Davut ona durumu anlatmaya çalışırken Saul ağlamaya başladı. Davut söylediklerini bitirince Saul, "Davut oğlum, bu senin sesin mi?" diye sordu ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Sonra "Sen benden daha doğru bir adamsın" dedi. "Sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin." 16-17. ayetler. Şimdi Saul'un hayret verici sözlerine dikkat edin. "Şimdi anladım ki sen gerçekten kral olacaksın ve İsrail krallığı senin egemenliğin altında sürecek." 1 Samuel 24 ayet 20. Bu Saul'dan gelen hayret verici bir itiraftır. Saul Davut'un söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve hayatını bağışladığı için çok çok duygulanır. Saul bundan sonra Davut'un kral olacağı gerçeğini de kabul eder. Ama ne yazık ki Saul'un bu itirafı belirli bir süreydi. Çünkü hayatını tümden Tanrı'ya vermedi. Çünkü yüreğinde o acılığı tümden atmadı, kıskançlığı tümden atmadı. Ve birçok imanlı da böyle değil mi? Evet, bir vaaz dinler, bir tanıklık dinler, birden galyana gelir, itiraf eder, "Bunu yapacağım" der. Ne zamana kadar? 1-2 gün. Ondan sonra tekrar eski tas, eski hamam yoluna devam eder. İman yaşamı böyle olmamalı. Bir şeyi açıklarsak, hatamızı görürsek, onu tümden Rabbin önüne getirip, Rabbin bize bu konuda yardım etmesini dileyip ve yeniden yola koyulmalıyız. Hiçbir zaman o alanda geriye dönmemeye çalışmalıyız. "Benden sonra soyumu ortadan kaldırmayacağına, babamın ailesinden adımı silmeyeceğine dair Rabbin önünde ant iç" diyor Saul Davut'a. Davut Saul'un istediği gibi ant içti. Sonra Saul evine döndü. Davut'la adamları da sığınağa gittiler diyor 1. Samuel 24, 21-22. ayetlerde. Konuşmaları sona erdikten sonra Saul evine döner ama Davut ve adamları kalelerine dönerler. Davut Saul'a hala güvenmiyor. Davut saklanmak için daha da ıssız yerlere gider. Çünkü Saul'un onun peşinden geleceği günlerin yine geleceğini biliyor. Ben bu nedenle de Saul'un iblis tarafından yönlendirildiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü Saul'un içini dışını kötülük sarmıştı. Gerçek anlamda bir tövbe etmemişti. Zaten Saul için kutsal söz, onun üzerine kötü bir ruhun geldiğini söylemektedir. Yani kendisini açıyordu kötülüğe. Tövbe etmiyordu gerçek anlamda. Gerçek anlamda tövbe, değerli dostum, bizi Tanrı'ya yaklaştırır. Ve bizi Rabbin önüne getirir, alçak gönüllü yapar. Aslında kendi günahımızı gördüğümüzde, kendi hatalarımızı gördüğümüzde ve bundan pişman duyduğumuzda Rab de bize gereken gücü, desteği verir. Önemli olan samimi bir şekilde, samimi bir yürekle günahlarımızı görüp onu Rab'in önüne getirmektir. Ve biz bunu yaptığımızda Rab de bize gereken gücü, desteği sağlar.